Saygıdeğer izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kur'an ve İslam programımıza devam ediyoruz. Kavramlar serisini işliyoruz. İnşallah bu sohbet, bu serinin 126. sohbeti olacaktır. Alfabetik olarak gittiğimizden şimdi sıra nüşuz sözcüğünde. Evet, bu da dinimizi, Kur'an'ımızı iyi anlamamız ve iyi yaşamamız için önemli bir sözcüktür. Ve bu sözcük mecrasından çıkarıp yanlış anlamlara çekildiği için dinimiz, Kur'an'ımız da çok eleştirilmektedir. Onun için özellikle bu sözcüğü de yani tam tamına anlamaya gayret ederim Allah'ın izniyle. Şimdi nüşuz sözcüğünün öz anlamı. Öz anlam biliyorsunuz ilk yaratılış, icat ediliş anlamı demektir. Bu sözcük yeryüzünün yüksek bir yeri demek. Yani bir vadinin içinde bulunan kimseye nispetle yukarı bölümlerine neş denir. Nüşuz ise mastar anlamı olarak aşağıdan yukarıya doğru yükselmek, bulunduğu konumdan bir üst konuma çıkmak, dikleşmek demektir. Bunu insanlığa getirdiğimiz zaman, yani sosyolojiye getirdiğimiz zaman, şöyle arz edeyim, kişinin kendini dev aynasında görmesi demektir. Böyle olmadığı halde, yani gariban birisinin kendisini zengin göstermesi, cılız zayıf birisinin kendisini daha yüksekte göstermesi falan buna denir. Hani böyle bazı hani özellikle Hindilere atfedilen bir şey vardır. Yanına gittiğin zaman o böyle kendini bir kabartır ya kubartır ya işte nüşuz o. Zayıfın kendisini çok güçlü göstermesidir. Buna dikleşmek diye de isim konabilir. Sözcüğün anlamı bu. Şimdi bu sözcük Kur'an'ımızda şöyle söyleyeyim. Nisa suresinde iki kere geçer. Birincisi 34'te, Nisa 34'te geçer. Nüşuzundan korktuğunuz kadınlar diye şey yapar. Böylece kadınların dikleşmesinden bahsedilir. Genelde de tuhafınıza gider. Ayetteki bu kadınların dikleşmesi, kadınların kocalarına dikleşmesi, kocalarına itaatsizliği olarak lanse edilmiş. Öyle de devam edip gider. İşte hani Kur'an'ımızın eleştirilmesi dediğim nokta da bu. Dinimizin eleştirilmesi dediğim noktada işte bu. Şimdi bir de Nisa suresinin 128. ayeti var. Orada da geçer. Orada da şöyle söyleyeyim. Bu erkeklerin nüşuzu kadınlarına kendilerini ilah gibi göstermeleri, tapındırmaları anlamında Allah bunu yasaklar. Şimdi Mücadele suresinin 11'inde de orada savaş ortamlarında zayıf kişilerin kendilerini güçlü göstermesi. Yani diyelim ki nasıl ifade edeyim 1000 kişiler ama böyle yaşlıları vesaire daha çok asker varmış gibi toplayıp nüfuzu kalabalıklaştırmada nüfuzun bir çeşididir. Şimdi şöyle söyleyeyim hatta Tevbe suresinde bu güzel de anlatılır. Peygamberimiz yani Tebük seferi hazırlarken yani görmeyenler, topallar yani savaşa gitmekten muaf olanlar bile biz kendimizi çok gösterelim diye yani hazırlığa katılmışlardır. Mesela işte bu da bir nüfuzdur. Elinde silahı olmadığı halde hani Kurtuluş Savaşı'nda falan masallar, hikayeler anlatılır. Topları yokken soba borularını falan silah gibi karşı tarafa gösterme işlerine falan nüşuz denir. Esas şeyleri sonraya getireceğim. Nüşu sözlüğünün bir de lafız anlamıyla Bakara 259'da hani bir örnekleme var orada. Yani imansız bir insanın öldükten sonra nasıl diriltileceğini sorgulaması yönünde Allah sanki onu öldürmüş, diriltmiş. Sonradan da hani bir orada eşek olarak geçer. Eşeğine kemiklerine, etlerin vesairesinin aşağıdan yukarı doğru canlandırılması, et giydirilmesi vesaire diye de anlatılır sözlük anlamıyla. Düşünüz bu. Şimdi bizi burada ilgilendiren nokta, hani dedim ya, bu konu bizde çok hani dinimize karşı, Kur'an'ımıza karşı da yani çok eleştiriye malzeme olmuş dedim. Evet, ben bu konu üzerinde biraz duracağım. Yani sadece sözlük anlamını size iletmekte kalmayacağım. İşte bu Nisa suresinin 34. ayetindeki geçişini ve o ayeti size biraz açıklama yapacağım. Şimdi 34. ayette yani Nisa suresinin evrensel bir kuralı açıklar Cenab-ı Hak. Bakın şöyle, Allah'ın bazı şeyleri bazısına fazla kılması ve erkeklerin mallarından nafaka sağlamaları nedeniyle erkekler kadınlar üzerine iyi koruyup iyi gözeticidirler. Önce buraya ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi biraz sonra Allah siz diye bizi muhatap alacak. Müminleri muhatap alacak. Siz. Müminleri muhatap alacak. Kim bu siz dediği zaman burada yani genellikle demin bahsettim ki kadınların nüşuzu kocalarına karşı. Yani burada kocalar karılarını koruyacaklar anlamını verdiler. Halbuki hatırlayın Nisa suresinin başındaki hitap ya eyyuhennas, ey insanlık diye başlar. İnsanlar, ey erkekler, ey karı sahipleri falan filan demezler. Onun için kadınlarınızı şöyle falan öyle, böyle karı koca ilişkisinden bahsetmez bu ayet. Evrensel bir kuraldır. Öyle söyleyeyim. Şimdi buraya gelmezden evvel biliyorsunuz Bakara suresinde bir başka ayet gelmişti. Kadınlarınız sizin harsınızdır, sizin için harstır, kültürdür, geleceğinizin teminatıdır demişti Cenab-ı Hak. Unutmayın. Hakikaten de ülkelerin, medeniyetlerin teminatı bayanlardır. Erkekler hani dış işlerde çalışırken, kaba işlerde çalışırken insanlığı ileri götürecek kültürel değerlerin hepsi bayanlara aittir. Hars, kültür demek. Sizin geleceğiniz demek. Öyleyse bu değerlerin korunması lazım, değil mi? Bunların korunması lazım. Kültürel varlıkların iyi korunması lazım. Geleceğin kurulabilmesi için geçmişi sağlam olmayan, geçmişini bilmeyen geleceğini de kuramaz. Evet. Öyleyse bu ayette bahsedilen şeyde şimdi Cenab-ı Hak şimdi erkek ve kadınlar arasındaki şey yaptığım zaman bazısı bazısına fazlalıklı der, üstün demez. Ama genelde erkeklerin kadınlardan üstün olduğunu iddia ederler. Bir defa yani bu ayette herhangi bir üstünlükten bahsetmez. İnsanların yani erkeklerin bazı yönleriyle biraz sonra açıklayacağım. Kadınlardan daha fazlalıklı, bazı yönlerinde de kadınların erkeklerden fazlalıklı olduğunu ifade eder. Ve onun içindir de Cenab-ı Hak burada bir de bayanların nafakalarının erkeklere ait olduğunu da ifade eder. Yani şöyle söyleyeyim, evlenmiş kişileri düşünün ve bay ve bayan. Bayanın da çok malı, mülkü vesaire olsa bile Onun geçimi, nafakası kocasına aittir. Bu da Allah'ın koyduğu bir hikmettir. Ona sonra değineceğim. Şimdi dikkat edelim bu şeyi. Evet, erkekler kavvamdır. Kavvam iyi koruyan, iyi gözeten. Yani hani bu şeydir, hani bazı hani kayyum atama denir ya, hani kayyum. Eskiden kayyum hani böyle vakıf mallarında, camilerde vesaire oranın bakımını, düzenini korumasını sağlayacak insan demekti. Şimdi biliyorsunuz belirli nedenlerle yok belediyelere, yok şirketlere falan hani kayyum atanması söz konusu. Burada da Cenab-ı Hak resmen böyle bu ifadeyi öyle şey yapayım. Erkekler kadınların kayyumudurlar. Ha, kayyumu da ne dedim ben? Böyle iyi koruyan, iyi gözeten kişi demek. Şimdi burada bir diğer nokta daha şey. Burada şimdi evli erkekler, evli kadınların diye bir şey yok. Yani toplumun tüm erkekleri toplumdaki tüm kadınlar için kayyumdurlar. Anası olur, eşi olur, kızı olur, gelini olur, komşusu olur. Bu kadınlar Müslüman olur, Hristiyan olur, Yahudi olur, ateist olur, deist olur, olur. Bütün erkekler ne olursa olsun kadınları iyi koruyup iyi gözetecekler. Çünkü o kadınlar korunmaya değer varlıklardır. Altını, elması, yakutu koruduğunuz gibi kadını da koruyacaksınız, gözeteceksiniz. Allah'ın ekmeği. Bu evrensel kural. Ey yuhannas, insanlara. Şimdi böyle olunca hani Allah erkeği kadınlar üzerine kayyum yapınca olunca salih kadınlar Allah'a itaat edicidirler. Allah'ın koyduğu kurala uyanlardır. Ha. Evet, kadınlar bu kural Allah koymuş. Allah'ın koyduğu kural bu. İyi bir kadın, salih kadın, salih kadın ne yapar? Ha, Allah böyle kuralı koymuş. Ben bu kurala uyacağım der. Bu Allah'ın kuralına uyar. Uymaya çalışır. Şimdi Allah'ın koruduğu şey nedeniyle henüz gelmediği halde başlarına gelebilecek felaketler için koruyucudurlar. Ha, bunun nedeni bakın bu ayette kadınlar bu kurala uymaları nedeniyle başlarına gelecek felaketlerden kurtulmuş olurlar. Kendilerini korurlar. Şimdi özellikle tarım toplumunda bağ, bahçe, orman vesaireye gittiği zaman kadınların hani bir şey var hani biraz sonra da fazlalığı şey yapacak olursak mesela ne diyeceğiz? Erkekler kas gücü nedeniyle, beden yönüyle, cesaret yönüyle kadından fazla. Değil mi? Erkek kendini daha iyi korur dağda bayırda. Kadının hani vücudu daha hassas olduğundan dolayı ve özellikle kadınların hamileliği var şu vesaire derken kendisini koruyamayacağını düşündüğümüz zaman taciz riski var, tecavüz riski var, can sıkmak böyle şeyleri söz konusu olabilir. Onun için kadınlar bu duruma düşmeyecekler. Allah burada diyor ki erkekleri kavim koruyucu yaptığına göre kadınlar buna uyar. Ve bu uymakla başlarına gelecek taciz, tecavüz vesaire gibi riskleri de kendilerinden uzaklaştırmış olurlar. Olayın ana gayesi bu. Şimdi yani bak henüz gelmediği halde hazır bir kavgada gürültü falan şey yok. Şimdi burada şey dik kafalılık yaparak diklenme, nüşuz işte bu. Nüşuz yaparak kendisini taciz ve tecavüz riskine atmasından korktuğunuz kadınlara da işte nüşuz burada geçer. Kadın nüşuz yapıyor. Dik kafalılık yapıyor. Yok canım ben erken himayesine girmem. Her şeyi kendim görerim. Dağa da giderim, taşa da giderim, bilmem şöyle tek başıma seferler yollara da çıkar giderim vesaire. Ve bana kimse beni kimse Bana taciz yok, tecavüz yok. Ben şu sporu bilirim, bu sporu tabanca taşırım, şu yaparım, kendi başımın çaresine bakarım. Benim öyle bir şeyim gerek yok diyecek olursa böyle bir kadın, bakın burada korktuğunuz diye muhatabı çoğullaştırdıkça topluma getirdi. Ve bu kadınlar, yani düşünsüz toplum bu kurala uymayan, dik kafalı yapan kadınlar. Bakın tekrar edeyim. Kocasına karşı dik kafalılık yapan değil. Kocasına itaatsizlik yapan kadın değil. Bu kanuna karşı çıkan kadın da. Hayır, bana kimse tecavüz edemez, taciz edemez. Ben her şeyi 10 tane erkekten aklımdan gelirim vesaire gibi. Bunlara da bakın şimdi öğüt verin. Bir de yan gelip yattıkları yerlerde, yani kendi ülkenin sınırları içerisinde göç ettirin. Ve de baskı yapın, onlara örnekler verin. İşte fadrıguhu, bir de onları dövün meselesi geldi ya, bunu biraz sonra açacağım. Örnekler verin. Bunun üzerine size saygılı davranırlarsa artık onlar aleyhine başka bir yol aramayın. Allah çok yücedir, çok büyüktür. Şimdi bu ayetlerdeki şöyle bir özetleyelim. Ne öğreniyoruz bu ayette? Erkekler kadınları en iyi şekilde koruyup kollamalı ve gözetmelidirler. Dediğim gibi, yani eşlerini, analarını, kızlarını demek değil. Toplumun. Salih kadınlar Allah'ın bu ilkesine uymalıdırlar. Çünkü bu ilke o kadınları korunmasına yönelik hükümlerdir ve o amaçla kullanılmıştır. Şimdi nüşuzundan, dik kafalığı yapmasından, kendisine taciz ve tecavüz işini atmasından korkulan kadınlar öğüt verilerek bilinçlenecekleri bir ortama göç ettirilecekler. Baskı yapılacak ve onlara örnekler verilecektir. Yani hayattan, gerçek hayattan çok örnekler verilecektir. Onlar kısacası eğitilip, rehabile edilerek nüşuzdan vazgeçirileceklerdir. Burada örnek dediğimiz zaman aklıma ne gelir biliyor musun? Kur'an'ımızda da yer alan Nur suresinde ifk olayı gelir. Yani Ayşe validenin hani kervandan uzaklaşmış gitmesinden, kimseye haber etmediğinden, yani bir gerdanlığını vesairesini kaybetmiş. Orada onu kendisi, o işi kendisi görmeye çalışmıştır. Kaybettiği şeyi kendisi bulmaya çalışmıştır. Ve böylece gruptan ayrılmıştır, tenhaya gitmiştir. Oradan da yerdeki, yani konaklama mahallindeki eşyaları toparlamakla, kontrol etmekle yükümlü bir Müslümanla beraber geri dönmüştür. Ama işte orada münafıkların, hemen de diyeceğiz, onlara fırsat doğmuş, bin bir türlü iftira atmışlardır. Başta Resulullah olmak üzere, değil mi? Tüm Müslümanları sıkıntıya sokmuştur. Hayır, kötü bir şey mi yapmış? Hala Cenab-ı Hak onun temiz olduğunu ifade etmiştir ama ne diyeceğiz? Tedbirsizlik yapmıştır. Müslümanların başını da belaya sokmuştur. Müslümanlar bu konuda da işte, yani özellikle bayanlarımız kendilerini riske atacak durumlara o işlerini hep erkeklere gördüreceklerdir. Ama onların gördürmesine fırsat vermeden erkekler hemen o işin talibi olacaklardır. O işini ben göreceğim diyeceklerdir. Şimdi bu ne var? Hani böyle tedbir noktasından şu şey yapayım, biraz da hani tebessüm edin. Merhum Nasrettin Hoca'ya sormuşlar hani. Hocam, tuvalette sakız çiğnemenin hükmü nedir demişler. Yani haram mı, mekruh mu, helal mı, mubah mı, müstahap mı falan filan. O da demiş, evlat tuvalette sakız çiğnenmez diye falan filan bir ayet falan filan yok. Ama sen içeride sakız çiğnerken, şapur şupur ederken tuvaletin dışından bunu duyan bir adam seni içeride Hani kayıkta yer zanneder demiş. Evet, tedbirli olmak. Yani bu fıkrada da Nasrettin hocamızın şeyiyle de çok çok böyle ibretli bir noktadır. Şimdi burada tekrar edeyim. Bu ayetteki konu edilen erkeğin hanımı üzerindeki kavamlılığı değil. Onu beslemesi değil. Ona nafaka sağlaması değil. Tüm toplumun erkeklerinin, toplumun tüm kadınlarına evet koruyuculuk, gözeticilik yapmaları, kadınlar nafaka peşinde koşarken herhangi bir riskten uzak durmaları konusudur. Onu burada bir şey yapalım. Şimdi bunun ötesinde burada bir başka noktaya geliyoruz. Şimdi burada nüşuz eden kadın dedik. Hani laf dinlenmiyor, söz dinlenmiyor. İşte ben şöyleyim, ben böyleyim, şöyle asarım, böyle keserim. Kimse bana şey yapamaz falan diyen şeylere ne yapılır? Cenab-ı Hak kendilerine bu kadar iyilik yapan bir Allah'a karşı tutar da böyle nüşuz yaparsa ona da diyor örnekler verir. Şimdi önce bakın. Fe'uzuhunne diyor. Onlara nasihat edin, vaaz edin, nasihat edin. Vehcuruhunne fil mezacı. Burada bir de mezacı sözcüğü var. Çok enteresan. Bir de yanılgıların ana noktalarından biri. Ne? Mesajı yan getirip keyif şatırdan yer demek. Yani bir evin odasındaki yatak demek değil. Yani hep kocalar ekseninde anladıklarından ayeti yatakları ayırın. Yani hanımınızla yani böyle nüşuz ettiyse, sana itaatsizlik ettiyse bakın şimdi ona nasihat et. Bir de o olmadı. Hani bir de yada diye çevirirler böyle. Onu yatağa ayır. Karı koca evin içerisinde ayrı yatak ayıracaklar ya öyle şey var. Hayır, mezacı yatak demek değil. Yan gelip yatın olan huzurla, mutlulukla, keyif şatırılan yer demek. Bu nedir? Bulunduğu ortam. Şimdi bu nüşuz eden kadın hani bana kimse taciz tecavüz edemez falan filan dedi var ya. Onu şöyle şehrin kenarında orada bir yere bir yalnız bırakın bakalım. Böyle efelenebilecek mi? Asarım, keserim falan filan diyebilecek mi? Düşmandan korkacak mı? Acaba birisi gelir taciz eder mi? Acaba birisi tecavüz eder diye korkacak mı? Bırak onları, rüzgarsız dallar sallanmasından bile korkacak haliyle psikolojik olarak değil mi? Ha. Bir de burada vetrubuhun ne der? Bunu da genellikle böyle hani onları dövün anlamıyla şey yapıldı. Şimdi darp sözcüğünün de 20-30'a yakın anlamı var. Ama tercih edilen anlam devamlı vurmak, iz bırakmak falan tarzında şey yapılır. Ondan sonra erkeklere hanımlarınızı döveceksiniz. Burada erkek yok, hanım yok. Bunu unutmayın yani. Öyle bir şey yok. Yani kocalar kadınlarını, hanımlarını dövecek. İslam'da hiç kimsenin bireysel olarak kimseyi cezalandırması söz konusu değil. Cezalar kamuca verilir. Kişi kişiyi cezalandıramaz. Ne erkek kadınını cezalandırır? Çünkü ceza verme ehliyeti yok. Neye göre ceza veriyor ki? Hangi ölçülere göre veriyor ki? Ceza vermek kanunlarla belirlenir. Ve kanun koyucu onu belirler cezayı. Onun için yani onun ne de tersi ne de karı kocasına ceza verir. Ne hani şeyler hani aile bireyler içerisinde böyle hani bazen çocuklara falan işte yaramazlık yaparsan şu falan filan diye onlar ceza demek değil yani. Onun terbiyeye yönelik basit şeylerdir yani. Burada darp sözcüğünün bir de devamlı örneklemek, örnek vermek anlamı vardır. Bakın örnek vermek anlamı vardır. En önemlisi biz bunu dikkate almayız. Genellikle hep vur, göç, döv falan filan gibi şey yapar. Onları şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman 100 tane ayette en fazla hep darabe sözcüğünün örnek olarak verildiğini görürsünüz. Örnek vermek olarak anlamını görürsünüz. Örnek dediğimiz zaman ama sıradan değil. iz bırakan bir örnek. Mesela demin ben size bir örnek verdim. Ne dedim? İfk olayını anlattım, değil mi? Ayşe validenin kervandan ayrılıp kendi başına gitmesinin olayının Müslümanlara, müminlere ne kadar acı çektirdiğini, o olayın nasıl bir derin iz bıraktığını böyle mesela bunu verirsiniz. Daha fazla işte falan kişi var ya, falan bayan var ya, şuradan şuraya gitti işte ormanda şu bir ayı tarafından, kurt tarafından veyahut da falan yerde eşkıyalar tarafından veyahut da bilmem ne tarafından tacize uğramış, şu yapılmış, şu yapılmış. Böyle bölgede bilinen şeylerden onlara örnek verin ki iz bıraksın, anlasın. Bir diğer nokta dostlar, bakın burada Allah üç tane nitelik şey yapar. Birincisi neydi? Fe'azihunne. Onlara öğüt vereceksin. Ve onları yani yan gelip yatıp da keyiflerinin çattığı yerden şöyle biraz riskli bir ortama, mekana onu götüreceksin. Ve bir de böyle örnekleme yapacaksın. Şimdi bir diğer noktayı da dikkat edin. Şimdi ayetlerdeki bakın ayetlerde vav edatıyla gelir bunlar üç şey. Izıhunne, vahşuruhunne fil mezabe, bir de vadrebuhunne vav. Vavlar çeşitlilik ifade etmez. Hepsini birleştirir. Yani bunu şöyle hani işi erkekler kadın arasına döktüklerinden dolayı şöyle derler. Efendim önce o hanıma bir nasihat edeceksin. Ha, olmadı değil mi? Öyle, olmadı. Veyahut da o zaman ikinci bir aşamayı yatağa ayıracaksın. Ya orada vehşurun hicretten bahseder. Mesacı dediğim gibi yatak demek değil. Öbürü de hicret. Bir odanın içerisinde yatak ayırmak hicret olmaz. Hicret göç demek biliyorsunuz değil mi? Hani Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye göçü veyahut da işte memlekette diyelim ki bizim Balkanlardan buraya gelmiş soydaşlarımız, dindaşlarımıza ne deriz? Göçmen deriz değil mi? Veyahut da ne deriz? Peygamberimizin yani Mekke'deki arkadaşları, müminlerin yesibe intikal etmelerine ne deriz? Göç deriz, hicret deriz. Ve oraya gitmişlere de muhacir, göçmen deriz. Yani sen bir mekandan bir mekana gideceksin. Hicretin adamı, hicretin anlamı mekan değiştirmek demektir. Yani İzmir'dekinin İstanbul'a, İstanbul'dakinin İzmir'e, Ankara'ya vesaire şehir, mekan değiştirmesi demektir. Hele hele burada mezacıyla şey yaptığı zaman hadi böyle bir şehrin kenarındaki münzevi bir ormana, araziye falan filan o bayanı bırakacaksın. Hani aklının başına gelmesi için Allah'ın koyduğu hükmün ne kadar yararlı olduğunu bilmesi için. Ha, şimdi şöyle söyleyeyim. Burada derecelendirme yok. Öğüt vereceksin. Olmadı. Yatağa ayrı. Öyle bir şey yok. Yahut ondan sonra öyle bir şey yok. Üçüncü aşamada dövme değil. Bakın. Burada vav edatıyla gelmiştir. O toplu demektir. Şey bilirsiniz. Abdest ayeti diye size anlatılan Maide suresinin 6. ayeti vardır. Maide suresinin 6. ayetinde nedir? Elleri, yüzleri yıkayacaksın, elleri yıkayacaksın. Sonra başı meshedeceksin, ayağı meshedeceksin der. Dört tane unsuru var. Hani abdestin farzı falan dört derler ya. Şimdi orada ve bunu yapacaksın, olmadı bunu yapacaksın, olmadı bunu yapacaksın diye bir şey yok. Orada da vavladır, hepsini birden yapacaksın demek. Evet. Bu şeylerde yani yüzsüz etmiş, zihninde kendisini dev aynasında gören bayanlar var ya, onların hepsine bu üç sistemi uygulayacaksın. Onu rehabilite etmek için, onun aklını başına getirmek için Allah'ın koymuş olduğu hani kuralların kendisi için çok yararlı bir kural olduğunu, ona uymanın yararlı olduğunu anlatabilmek ve onun da anlaması için bunun üçünü birden uygulayacaksın. Şimdi işte burada hani böyle yine ne diyeceğiz? Şimdi Her şeyden evvel psikolojik olarak, sosyolojik olarak, biyolojik olarak bir de ne var? Bunu iyi bilmek lazım. Onu da iyi anlamak lazım. Erkekle kadının birbirinden fazlalıklı olduğu bölümleri iyi anlamaları lazım. Şimdi şöyle acizane şey yaptığımız zaman, şimdi erkeklerin akıllarının ve bilgiden daha çok olduğu hususunda şüphe yoktur demişler. Halbuki böyle bir şey yok yani. Bunu biliyorsunuz. Yani memleketteki erkekler, kadınlar da en az erkekler kadar akıllıdır, fikirlidir, dayanıklıdır ve her yönde de idarecidir. Yani Cenab-ı Hak öyle hani hadislerde falan işte kadının aklı kısa, saçı uzun falan filan öyle şeyler söz konusu değildir. Yani burada ne var? Dediğim gibi kas gücü, cesaret vesaire noktalarıyla erkek dayanıklıdır ama ahlak yönünden, utanç yönünden, eğitimdeki hassasiyet yönünden, merhamet, rahmet yönünden kadın da hani erkeklerden çok fazlalıklıdır. Evet, işte bu yönleriyle bu Kur'an'ımızdaki bu ayet, yani nüşuz sözcüğünü de bu ayet kapsamında hem sözcüğün öz anlamını hem de Kur'an'ımızdaki geçen ayeti size anlatmış oldum. Öz olarak teşekkür ederim, saygılar sunarım.